Ayrım 33, Lontano, Jean-Christophe Grange, sayfa 336. 70. Bölüm. Ne bu, karnaval mı? Luzeyko'dan oğluna yollanan tehdit mektubunun Kabongo'dan, yani Kinshasa merkez iktidarından geldiği haberini aldıktan sonra Morvan, Paris'te yaşayan ve Kabila ile ilişkisi olan adamlarla görüşmüştü. Kara Kımer olarak adlandırılan Yusuf Endiaye, Mabiala'yı listesine alması uzun sürmemişti. Sadece birkaç zeytin yiyerek beslenmesiyle ve yeryüzündeki tüm zenginleri öldürmek istemesiyle tanınmış, Luba kökenli fanatik bir komünistti. Onun gibi bir pisliğin Kabila hükümetiyle işbirliği yaptığını düşünmek bile tuhaftı. Ama Morvan uzun süreden beri Afrika'daki çelişkileri anlamaya çalışmaktan vazgeçmişti. Edindiği bilgilere göre Kara Kımer siyasi sığınmacı olarak kendini masrafları prenses tarafından karşılanan kabilenin bir muhalifi olarak göstermişti, 4 yıldan beri Paris'te yaşıyordu. Kongo'daki iki büyük savaş sırasında Büyük Göller bölgesinde ordusuyla savaşta yer almış, şiddet yanlısı, baskıcı ve salak bir herifti. Morvan araştırmalarının ortasındayken bizzat Kara Kımer'den bir telefon almıştı. Mükemmel zamanlama. Herif ona Nanter'deki bir yeraltı otoparkında randevu vermişti. Geçerli bir nedeni vardı, Luwak elindeydi. Morvan'ın kaderi buydu anlaşılan. Tam Gael konusunda rahatlamıştı ki başına bir de bu çıkmıştı. Yeniden arabasına binmişti. Yol boyunca Ervan'a haber verip vermeme konusunda tereddüt etmiş, sonra vazgeçmişti. Faydalı olmaktan ziyade tehlikeli olurdu. Defans heykelinin hemen dibindeki döner kavşağa girdiği sırada yeni bir telefon görüşmesi yapmış ve telefondaki sesin kılavuzluğunda Nanter'in dolambaçlı yollarını geçip bir Kongolunun gözcülük yaptığı karanlık bir sanayi bölgesine kadar gitmişti. Sonunda pis bir bodrumda sigara içip kafayı çekerek onu bekleyen, iskeletler gibi boyanmış iri yarı heriflerle karşılaşmıştı. Morvan'ın aklına Ruanda sınırındaki Kivu'da gördüğü, peruk ve kauçuk maske takmış aşırı silahlı askerler geldi. Luwak nerede? Bu palyaço maskeleri de neyin nesi diye sordu Morvan. Hortlaklardan biri ona doğru ilerledi. Biraz alttan al Morvan. Oğlunu sene atmadan önce seni aramakla zaten iyilik yaptık. Morvan cevap vermedi. Oğlunu siyah bir Mercedes'in arka koltuğunda başı omuzlarının arasına gömülü halde otururken görmüştü. Yüzü sanki ön camın üstünde bir şişe süt patlatılmış gibi bembeyaz bir leke halinde görünüyordu. Morvan belinin arkasına yerleştirdiği silahını çekmemek için yumruklarını sıktı. Kımıldama. Hiçbir şey yapmaya kalkışma, ağırdan al. Yaşayan ölüler en az 6 kişiydi, otomatik silahları vardı. Ne istiyorsunuz? Adam başını salladı, bu Mabiala'nın ta kendisiydi. Oğluna bir mesaj yolladık, görünüşe göre Fransızca okuma bilmiyor. Sen de yazmasını bilmiyorsun. İri kıyım herif sessizce gülerek biraz daha yaklaştı. Morvan da aynı boydaydı. Kongo'da kariyer kişinin fiziksel yapısıyla ölçülürdü. Morvan'ın 2 metreye yakın boyu olmasaydı bu iri kıyım heriflerin topraklarında kendini kabul ettiremezdi.
Bu bir uyarıydı patron ve siz bunu dikkate almadınız.
Sen neden bahsediyorsun lanet olası, Coltano'dan mı?
Tıs tıs tıs. Entrikaların sona ermesi gerekiyor.
Morvan derin bir soluk aldı. Bu ölümcül buluşma belki de bazı şeylerin aydınlatılmasını sağlayabilirdi.
Eğer dümen olduğunuz düşünüyorsan açıkla. Hisse senetleri patron, hisse senetleri diye mırıldandı siyah. Bizi dibe oturtmaya çalışıyorsunuz. Enkuile.
Biz kelimesi Gregoire'ı eğlendirdi. Mabiala'nın Kongo hükümetinin maden ocaklarındaki çıkarlarını korumak için çalıştığından ciddi ciddi kuşkulanıyordu. Efendilerine karşı köpeklerin dayanışması. Bunun benimle ilgili olmadığını sana söylersem bu bir işe yarar mı?
Hayır.
Sizi ikna etmek için ne yapmam gerekiyor? Mabiala gerekçesinin altını çizmek ister gibi arabaya baktı. Sonra kömür karası gözlerini Morvan'ınkilere dikti. Una bulanmış kafasıyla Leni Riefenstahl'ın ölümsüzleştirdiği Nuba savaşçılarını hatırlatıyordu.
Generalle konuşman gerekiyor. Yarın sabah saat 8:20'de Kongo'ya bir uçuş var. eğilerek reverans yaptı. 713 avro monsinyör, sizin paranızda küçük bir saman çöpü.
Yeniden o balçık çukuruna dönecek olma fikri Morvan'ın şimdiden midesinin bulanmasına neden olmuştu. Bu siyah adamlar en değerli şeyi ne zaman söyleyeceklerdi?
Bu neyi değiştirecek ki diye sordu Morvan. Elimde Kabongo'yu ikna edecek hiçbir argüman yok.
Bul o zaman, hisseleri alan sen değilsen kimlerin aldığını bul.
Siyah adam baş parmağını işaret parmağına sürttü. Beyaz bir toz bulutu oluştu.
Parayı bul patron ve bize bir tepsi de düşmanı getir.
Onu hemen bulamam.
General sabırlı biri değildir. Bu olmaz. Ondan süre iste ve bunu çok kibarca yap. Bu arada biz de oğlunu sıcak tutarız.
Mabiala Morvan'ın omzuna kolunu attı. Cep telefonunu çıkardı.
Gülümse.
Ve kahkahalar atarken Morvan'la birlikte fotoğrafını çekti. Sonra fotoğrafı Kabongo'ya yollamak için olmalı parmaklarını telefonunun tuşlarında dolaştırdı.
Bu generalin sabırla beklemesini sağlayacaktır dedi Morvan'a.
Saatine Luwak'ın Jager'le kul turuna baktı. Eve gidip valizini hazırlayacak kadar zamanım var. Gregoire silahını çıkardığını ve herifleri aşağı indirdiğini hayal etti. Bam bam bam bam. Hemen ardından gözünün önüne yakın geleceğiyle ilgili çok net bir görüntü geldi. Paris'ten Kinshasa'ya giderek Mao kostümü içindeki generalin aptallıklarına katlanacak, Kinshasa'dan Paris'e dönerek kimlerin işleri tersine çevirmeye çalıştığını bulmak için her yere koşturacaktı. Tüm bunlar için yaşlı değil miydi?
Onunla konuşabilir miyim diye sordu Mercedes'i işaret ederek.
Se, gidip valizini hazırla. Hepinizi şişe geçirip kebap yapmadığımız için şükretmeniz gerektiğini düşünüyorum.
Kara kımer birden tehlikeli bir cellada dönüşmüştü. Doğru tarafa oy vermeyen seçmenlerin ellerini veya kollarını, kısa kollu gömlekliler, uzun kollu gömlekliler diyordu, keserken de böyle görünüyor olmalıydı. Morvan başını sallayarak durumu kabullendi. Luwak'ın bakışlarını yakalayamadı. Ama ona her şey yolunda anlamında bir işaret yaptı. Tam gidiyordu ki son bir söz söylemeden edemedi. Başını bu derece eğmesi söz konusu olamazdı.
Seninle benim aramda bir fark var diye mırıldandı Mabiala'ya doğru yürürken. Düşmanlarımı korkutmak için kıçımı pudralamaya ihtiyacım yok.
71. Bölüm. Saat sabahın 6'sı. Ervan duş almış, tıraş olmuş giyinmişti. Brest'e uçmadan önce briefingi yönetecek kadar dinç hissediyordu kendine. Ama önce babasına çivi adam hakkında bir takım sorular sormalıydı. Kripo farkında olmadan Ervan'ın kafasındaki düşüncelerin yerli yerine oturmasını sağlamıştı. Öncelikle olayın evveliyatını araştırmalıydı. 1969 ile 1971 arasında Lontano'da tam olarak ne olmuştu? Ya sonraki 40 yıl boyunca? Sadece canavarı kapatmışlar ve anahtarı denize mi atmışlardı? Ervan'ın çocukluğunda çivi adam cadıların ve diğer masal canavarlarının yerini almıştı. Kabuslarında umacı ya da vampir değil, elinde alet çantası ve çivi torbasıyla Belçikalı mühendisi görürdü. Babasının çalışma odasındaki ürkütücü heykeller de cabasıydı. Hep bu iblislerden birinin babasının ruhunu yediğini düşünmüştü. İşte bu nedenle de ihtiyar annesini dövüyordu. Messen caddesindeki çınar ağaçlarının altına park etti ve padrenin yanına gitmek için servis merdivenini kullandı.
''Burada ne halt ediyorsun?''
Hoş bir karşılama. Garip bir şekilde babası da çoktan hazırlanmıştı. Üzerinde standart giysisi vardı. Pantolon askıları ve iki renkli gömlek.
Gir dedi Morvan saatine bakarak.
Kapıdan doğruca küçük bir hole ardından da çalışma odasına giriliyordu. Ervan açık duran valizi gördü.
Yolculuğa mı çıkıyorsun?
Gidip döneceğim. 2 günlük bir iş.
Nereye?
Kinshasa.
Şaka mı yapıyorsun?
Morvan valizine bir sürü gömleği istifledi.
Şaka yapar gibi bir halim mi var? O kahrolası sıcakta 2 saatte bir üstümü değiştirdiğimde kendimi çok iyi hissediyorum.
Orada ne yapacaksın?
İş. Kahve ister misin?
İyi olur.
Mutfakta sıcak kahve var, bana da getir.
Ervan mutfağa gitti. Kongo'ya bu ani yolculuğun Coltano'yla ve babasının ona bahsettiği sorunlarla ilgili olduğunu tahmin ediyordu. umurunda değildi. Baba polisin ilgilendiği her şey onu tiksindiriyordu. Bu yolculuğun çivi adam olayıyla uzaktan da olsa bir bağlantısı olabilir mi diye düşünmekten de kendini alamadı. Küçük mutfakta makinenin üstünde dumanı tüten kahveyi buldu. Neredeyse 70 yaşında olan padre burada bir öğrenci hayatı sürdürüyordu. Bunca çaba, bu kadarcık şey için. Elinde iki fincanla odaya döndü. Sağ ol, bana kız kardeşinden bahset. Her şey yolunda, evinde ve sakinleşti. Umarım bu salak kız yine nereye kaybolmuş? Ayrıntıları boş ver. Haklısın, ondan bir yardım isteyecektim ama bunu senin söylemen daha iyi. Erman'ın gözünün önüne banyo havlusuna sarılmış halde daire kapısının önünde avaz avaz bağıran Gayel geldi. Babasının istediği her ne haltsa bunu ona söylemeye en uygun kişinin kendisi olduğundan emin değildi. Ne tür bir yardım? Bugün cuma, Luak hafta sonu için çocukları alacaktı ama bunu yapamayacak. Neden? Elde olmayan sebeplerden dolayı. Bana onun... Hayır, evinde olmayacak, hepsi bu. En azından bu akşam. Gael'in gidip çocukları okuldan alması ve Luak dönene kadar evinde onlara bakması gerekiyor. Luak nerede? Üzgünüm, bunu sana söyleyemem. Morven en ağırbaşlı ses tonuyla konuşmuştu. Onun gerçek duygularını anlayamamasına rağmen Ervan babasının son derece sinirli olduğunu hissediyordu. Elinde kahvesiyle valizini dolduruyordu. Tuvalet çantası, iPod, kitaplar, havlu. Neden bunu Sofya'dan istemiyor? İhtiyar elindeki elektrikli tıraş makinesini düşürdü. Bunalmış gibi görünüyordu. Demek hiçbir şey anlamadın. Hata yapma lüksümüz yok. Neden bahsediyorsun? Boşanma durumunda Luak kusursuz olmak zorunda. Aksi takdirde o İtalyan şırfıntısı en küçük bir olayı bile onun aleyhine kullanacaktır. Ama yine de gözaltı olayını gizli tutacağına söz verdi, öyle değil mi? Doğru, ama yine de her şeyden faydalanacaktır. Morven yazı masasının bir çekmecesini açtı, kılıfından bir tabanca çıkardı ve iki gömleğin arasına yerleştirdi. Kontrolden bununla mı geçeceksin diye şaşkınlığını dile getirdi Ervan. Emniyette 40 yıldan sonra normal değil mi? Ava mı gidiyorsun yoksa? Sen kendi işine bak, ne istiyorsun? Çivi adam hakkında konuşmak. Babası içinde bir tomar nakit para bulunan bir zarf aldı, hızla para demetini karıştırdı. Sadece yüzlük banknotlar. Sonra hepsini pasaportuyla birlikte ceketinin cebine koydu. Gerçekten şimdi sırası değil. Seni 36'ya çağırmaya mecbur etme beni. Araban var mı diye gülümsedi Morven. Beni Ruasi'ye götür, yolda konuşuruz. 72. Bölüm. Lontano'ya gittiğinde zaten 4 kadını öldürmüştü. Gabon'da görevliydin, seni neden Zaire'ye yolladılar? Çünkü son kurban Fransız bir kadındı. Oraya gidip daha yakından görmemi istediler. Bana genel durumu tasvir et, Lontano'yu anlat. Büyük bir yerleşim yeriydi. Maden sektöründe çalışan mühendislerin, memurların, ustabaşıların yaşadığı yeni bir şehirdi. Çoğunluğu Belçikalıydı. Çocuklara eğitim veren okullar, kaymak tabakanın yetiştiği üniversite. O yıllarda çok kalabalıktı. Kalifiye işlerde tek bir siyah bile çalışmıyordu. Cinayetler başladığında herkes paniğe kapılmış olmalı, değil mi? Kimse dışarı çıkmaya cesaret edemiyordu. Üstelik Lontano'da kalmak da istemiyorlardı. Şehir büyük bir göçe sahne oldu. Belçikalılar ülkelerine dönmeyi tercih etmişti. Siyahlara gelince onlar da daha iyi durumda değildi. Etrafta bir iblisin dolaştığına inanıyor, katilin kurbanlarını bıraktığı bölgelerde çalışmak istemiyorlardı. Bölgede tüm faaliyetler durma noktasına gelmişti. Ervan orada doğmuş olduğunu düşünmekten kendini alamıyordu. Babası haklıydı. Bu uğursuz yer lanetli olabilirdi. Periler olmadığı için onun beşiğinin üstüne eğilen bir seri katil olmuştu. Polis ne halt ediyordu? Zaire polisi yoktu ve Belçikalılar hiçbir şey bulamıyordu. Ellerinde sadece tek bir araştırma kanalı vardı, tanıklıklar. Oysa kimse bir şey bilmiyordu. Tam bir suskunluk yasası gibiydi. Sirenlerini açmıyor musun? Ervan Port de la Chapelle'e varmak üzereydi. E-19 kuzey otoyolu yönüne saptı. Hayır, hala vaktimiz var ve ben bütün ayrıntıları istiyorum.
Bunun için havalimanına yürüyerek gitmemiz gerekecek.
Zaire hükümeti soruşturma yapman için sana yetki mi verdi?
Siyahlar beni bir mesih gibi bekliyordu. Olay Lontano'dan yapılan göçe iyi gözle bakmayan Mobutu'nun kulağına gelmişti. Oradaki bütün maden ocaklarının kapanmasından korkuyordu.
Belçikalılar işbirliği yaptılar mı?
Onların yapacak başka işleri vardı. Öncelikle şehirdeki düzeni yeniden sağlamak gerekiyordu. Katilin başvurduğu büyü ritüelleri sebebiyle Afrikalılardan şüpheleniyorlardı. Bu onların en büyük hatası oldu. Beyazların arasında kargaşa çıkmıştı. Çatışmalar, linçler olmuştu. Oraya vardığımda iç savaşın eşiğine gelinmişti.
Nereden başladın?
Her şeyi sıfırdan ele aldım. Belçikalılar ilginç bir keşifte bulunmuştu. Çivi adamın icraatları Katanga ile alakası olmayan bir büyüden esinlenmişti. Mayombe ritüelleri batıda 1500 kilometreden daha uzakta, Kongo nehrinin ağzında bir bölge. Polis içgüdüsüyle işçiler arasında Yombe etnik kökeninden olan adamları aramaya başlamışlar.
Buldular mı?
Yüzlerce. Zaire'de Katanga bölgesi bir cennetti. Çalışmak için her yerden oraya geliyorlardı. Beyazlar da bu açmazın içine batmışlardı. Aslında onlar da linç edilmekten korktukları için siyahların gettolarına yaklaşamıyorlardı. Bu arada kurbanların sayısı artıyordu.
Kurbanların profilleri?
Hep aynı. İyi ailelerden gelen öğrenci veya maden şirketlerinin ofislerinde çalışan kızlar. Herkesin tanıdığı cumartesi akşamları balo salonunda I'm a Man veya Yellow River şarkılarıyla dans eden piliçler.
Onları hatırlıyor musun?
İhtiyar hiç duraksamadan saymaya başladı. Ekim 69, Anne DeVos, 21 yaşında biyoloji öğrencisi. Aralık 69, Sylvie Cornett, 19 yaşında. Fly Colemmin bıçkı fabrikasında sekreter. Mart 70, Magda de Bomper, 20 yaşında edebiyat öğrencisi. Mayıs 70, Martin Duval, 18 yaşında edebiyat hazırlık öğrencisi.
Her ismi hatırlıyorsun.
Aklımdan hiç çıkmadılar ve üstelik bunlar ben daha soruşturmaya başlamadan önce öldürülmüş kızlardı. Sonra öldürülenleri hep ailemden biriymiş gibi gördüm.
Sabit gözlerle yola bakıyordu, yeniden sıralamaya başladı.
Kasım 70, Monika Verhoeven, 24 yaşında, Morgan şirketinde jeolog. Şubat 71, Anne-Marie Nieuw-Welland, 21 yaşında, Belçika konsolosluğunda çevirmen. Nisan 71, Catherine Fontana, 23 yaşında, bir dispanserde hemşire. Mayıs 71, Colette Blocks, 22 yaşında, 4 aylık bebeği olan bir ev kadını. Kasım 71, Nurtje Elskamp, 20 yaşında, rahibe. Acele et yoksa uçağı kaçıracağım.
Erman cevap vermeden hızlandı. Saint-Denis'deki Stade de France'ı geride bırakmışlardı.
Katil hep aynı yöntemi uyguluyordu diye devam etti Gregoire. Kaçırma, işkenceler, kesmeler, ardından cesedi makilik bir alana bırakma. Ne bir kalıntı ne de bir parmak izi bulunuyordu. Cinayetlerini yağmur mevsimi boyunca işliyordu. Sağanak her şeyi silip süpürüyordu.
Bu nedenle mi yağmurları bekliyordu?
Hayır, inancına göre muson mevsimi ruhların çoğalmasına sebep oluyordu. Bu da tehlike demekti. Bu dönemde korunması gerektiğini düşünüyordu. Bu nedenle de güçlü bir fetişe ihtiyacı vardı, bir kurbana.
Bu cinayetler tek bir mevsime bağlanamayacak kadar uzun aralıklıymış gibi geliyor bana.
Morvan gülümsedi. Sen iyi bir polissin. Katanga'da yağmur mevsimi 8 ay sürer, Ekim'den Mayıs'a kadar. Bu da sana bu çirkef hakkında bir fikir verebilir.
Erman yeni çivi adamın bu koşula uymadığını fark etti. 7 ve 8 Eylül gecelerinde Karverek fundalığında hiç yağmur yağmamıştı ve 11 Eylül salı günü de Paris'te hava günlük güneşlikti. Ya çiviler, cam kırıkları, ayna parçaları?
Tüm bunlar maden ocaklarının veya fabrikaların döküntülerinden, stoklarından alınmıştı. Hiçbir zaman tam olarak nereden alındıklarını bulamadık. Bir kez daha söylüyorum, o zamanlar başkaydı ve orası Afrika'ydı.
Havalimanına yaklaşıyorlardı. Tüm hikayeyi dinleyecek zaman kalmamıştı. Onu nasıl yakaladın diye sordu doğrudan.
25 yaşındaydım. Bu benim ilk cinayet soruşturmamdı. İzlenmesi gereken yol hakkında en ufak bir fikrim yoktu.
Ama bu katille, onun çılgınlığıyla nasıl denir, rezonansa girdim. Büyünün kara ancak katilin beyaz olduğunu anladım.
Tüm kriminoloji ders kitaplarında bu böyledir. Seri katiller özellikle kendi ırklarından insanlara saldırırlar.
O yıllarda senin bahsettiğin bu kitaplar henüz yazılmamıştı. Mayombe bölgesinde büyümüş veya yaşamış bir batılı aramaya başladım.
Bu şekilde mi Farah Boy'u buldun?
Hayır. Kongo'nun hemen her yerinde, özellikle de Mayombe'de çalışmış çok fazla beyaz vardı. Katilin profili üstüne yoğunlaşarak şüpheli listemi azaltmaya çalıştım.
Yani psikolojik profili üzerine mi yoğunlaştın?
Pek öyle sayılmaz. Somut olgulara bağlı kaldım. Bu cinayetleri işlemek için hangi becerilere, hangi bilgilere, hangi inanca sahip olmak gerekiyor araştırdım. Benim katilim Yombe büyüsünü bilen biriydi. Yani orada yaşamış, aynı zamanda da siyah toplulukla da sıkı ilişkileri olan biriydi. Herif makilik alanı avucunun içi gibi biliyordu. Cesetleri oraya bırakması bunu ispatlıyordu. Bir saha adamıydı. Mühendis, jeolog, ustabaşı.
Ervan Havalimanı'nın binaları gözükünce yavaşladı. Kazanacağı her saniye fazladan bir bilgiye ulaşması demekti.
Bu şekilde birçok veriyi karşılaştırdım diye devam etti Morvan. Yerler, saatler, şüphelilerimden her birinin o sırada nerede olduğu. Büyük bir titizlikle belli bir yönteme göre hareket ettim. Gerçek bir laboratuvar çalışması. En kötüsü de katilin hala öldürmeye devam etmesiydi. Bu beni çılgına çeviriyordu. Ama daha hızlı çalışmam imkansızdı. Ayrıca bana madenlerin kontrolünü ve oradaki düzeni koruma görevini de vermişlerdi.
Di Greco gibi mi?
Aynen. Beşinci cinayette adam gibi bir otopsi yapılması için bizzat uçakla gidip Gabon'dan tanıdığım bir Fransız tabibi getirdim. Bu sayede bir keşifte bulundum. Göğüs kafesindeki tırnaklar ve saçlar.
Bu sana yardımcı oldu mu?
Hayır, bu sadece kaçak herifin Yombe ritüellerini takip ettiğini ispatladı.
Sonuç olarak onun kimliğini nasıl tespit ettin?
Her zamanki gibi şans. Son kurban Nortje Elskamp rahibeydi ve siyahlara açık bir dispanserde çalışıyordu. Diğer hemşireleri sorguladım. Onlara buralarda dolaşan tuhaf davranışlı bir herif görüp görmediklerini sordum. Ya da burada tedavi olan bir beyaz olup olmadığını... Lontano'da tüm Avrupalılar resmi hastaneye, beyaz kliniğe gidiyordu. Dispanser siyahlar içindi.
Bundan bir şey elde ettin mi?
Genç bir mühendis tetanos aşısı yaptırmak için birçok kez dispansere gelmişti. Bu çok saçmaydı. Çünkü bir kez tetanos aşısı yaptırdın mı senelerce koruma sağlardı.
Bu adamın benim katil olduğunu anladım. Paslı çiviler nedeniyle mi?
Doğru. Her kurbandan sonra gelip iğne yaptırıyordu. Bu ayrıca çok salakçaydı. Çünkü tetanus topraktan geçerdi, demirden değil.
Onu tutukladın mı?
Hangi gerekçeyle? Gereğinden fazla aşı yaptırdığı için mi? Farabo benim oluşturduğum profile uyuyordu. Ama o herkesin sevdiği bir adamdı. Patronları onu takdir ediyordu. İşçiler ona saygı gösteriyordu.
Ne yaptın?
Silahımı aldım ve onu vurmaya gittim. Makilik alana kaçtı, onu yakaladım.
Ama onu öldürmedin.
Hayır.
Neden?
Ben de hala kendime bunu soruyorum.
Ruasi 2'ye çıkışı gözükmüştü. Ervan babasıyla bu konuda yaptığı ilk konuşmanın sonuna gelmişti. Ervan dış hatlar yolcu bölümüne doğru yöneldi ve kapılardan en yakın olanına ulaşmak için kimliğini gösterdi. Onu tanıdığını düşünüyor musun?
Kimi?
Bugünkü katili.
O beni tanıyor ya da benim hakkımda araştırma yapmış. Anı seçmesi de bunu ispatlıyor.
Ya Vissa Saviris?
Bunu açıklayamıyorum. En azından Di Greco ile bağlantı kuramıyorum. Ama bu bana son derece mantıksız geliyor.
Bana onun hakkında hiçbir şey söylemedin. O dönemde o da soruşturmada yer almış mıydı?
Hayır, Fransız maden işletmelerinin patronları madenlerde düzeni sağlayacak sağlam bir adam arıyorlardı. Onlara Gabon'dan tanıdığım Di Greco'yu önerdim. 2 yıl boyunca Lontano'da çalıştı.
Hepsi bu mu?
Bu katil hikayesi onu çok etkilemişti. Sanıyorum onun için bir takıntı haline gelmişti. Ama kafanı bununla meşgul etme.
Onu Paris'te yeniden gördüğünde sana o dönemden bahsetti mi?
Asla, hiç de iyi hatıralar değildi.
İhtiyar yalan söylüyordu ama Ervan'ın ısrar etmek için zamanı yoktu. Karverek ile Şarko arasında ister istemez bir bağ var.
Enstitüyü unut. Farabo öleli 3 yıl oluyor. Saatine baktı, gitmem gerek, uçağı kaçıracağım.
Orada kaldığı yıllarda onu hiç ziyaret etmedin mi?
Asla.
40 yıl boyunca Bretanya'da mı kaldı?
Hayır, önce Kinshasa'da, ardından da Belçika'da yattı. Fransa ancak 2000'li yıllarda bu tehlikeli kaçığı almayı kabul etti. Charcot'un yeni bir programı vardı, nedir bilmiyorum. Belçikalılar ondan kurtuldukları için çok memnundu.
İhtiyar uzanarak arka koltuktan valizini aldı, sonra kapının koluna uzandı.
Bekle, hala sorularım var. Hiç zamanım yok diye itiraz etti Morvan.
Kurbanların kafaları kazınmıştı, neden?
Ahşap fetişlerle, gerçek minkondilerle benzerliğini vurgulamak için.
Gözlerdeki ayna parçaları
bu falcılık yeteneğini sembolize ediyor. Bu tür bir enkondi geleceği görebilir.
Tüm bu ritüelleri hatırlamaya çalış. Bugünkü katili ele verecek bir ritüel yok mu? Şimdiki analiz yöntemleriyle.
Morvan birkaç saniye düşündü. Hermes parfümü kokuyordu. Ama ne sürerse sürsün bedeninden gizli bir tehdit, gizli bir güç kokusu sızıyordu. Fetişini etkin hale getirmek için Enganga üstüne tükürür, onu hurma şarabıyla ıslatır. Farabo çok daha ileri gitmişti. Kurbanın kafasına ve omuzlarına kendi kanını akıtıyordu.
Bunun anlamı?
Kadınlar onun DNA imzasını taşıyordu. Evet, ama o dönemde bu benim için fazla bir değer taşımıyordu.
Bizim katilin de aynı şeyi yaptığını mı düşünüyorsun?
Eğer aynı ritüeli özenle uygulamak istiyorsa evet.
Cesetlere DNA'sını bırakmış mıdır?
Eğer o da örnek aldığı katil kadar deliyse başka seçeneği yok. Ruhları koruması gerekiyor.
Senden intikam aldığını düşünüyorum.
Biri diğerine engel değil.
Bu ayrıntıdan kimin haberi var?
Kimsenin. Bunu bana yıllar sonra Farabo itiraf etti mahkeme devam ederken.
Morvan kötücül bir kahkaha atarak Erwin'in omzuna vurdu.
Hadi artık.
Ne zaman dönüyorsun?
Her şey yolunda giderse yarın sabah.
Ya kötü giderse?
O zaman gazetelerde görürsün.
Erwin bu şakaya cevap vermedi. Şaka olduğunu umuyordu. Babası arabanın kapısını açtı ama inmedi.
Unutuyordum.
Ona bir zarf uzattı. Bu ne?
Gael'in paralı hovardalarının listesi.
Umarım yeniden başlamayacaksın.
Yeniden başlamaması için gidip bu herifleri göreceksin. Onları kız kardeşine olan sevdalarından vazgeçir. Bu konuda artık sorun istemiyorum.
33. ayının sonu. Sayfa 349.